bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Ho Chi Minh, Reinhold Neumann Hoditz, Belge Yayınları 1. Baskı, Mayıs 1992. Türkçe'ye çeviren Nesrin Oral. Bu kitap 138 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Nisan 2011. Okuyan Fatih Önal. Yaşam ve Anılar 8. Ho Chi Minh'in yaşamı ve büyük Amerikan gücüne karşı koymaya varan eylemleri doğru biçimde yorumlanmak isteniyorsa, sabır ve zamanla ilgili kavramları Batı insanınkinden farklı olan Asyalı'nın düşünce biçimi iyice anlaşılmalıdır. Ho'nun halefleri için daha 20 yıl ya da daha uzun sürebilecek Ho Chi Minh 1966 olan Vietnam Savaşı yalnızca ulusal bağımsızlık için verilen 1000 yıllık bir savaşın devamıdır. Yaşam ve Anılar dizisi 8. Bir ulusal kurtuluşçunun portresi. Ho Chi Minh'i sosyalizme, ulusal kurtuluşçu eğilimleri, anti-emperyalizm, sömürgeciliğe karşı kararlı mücadele azmi götürdü. Sosyalizm ile ulusal kurtuluşun iç içe geçtiği, klasik Fransız sömürgeciliği ile modern Amerikan emperyalizmine diz çöktürmeyi başaran bir mücadelenin önderi olduğu gibi aynı zamanda da simgesiydi. Ho Chi Minh bugün de ulusal kurtuluş mücadelelerinin yolunu aydınlatan bir anlam taşıyor. Kitabın yazarı Alman araştırmacı Neumann Hoditz, Doğu Avrupa dilleri ve Slavistik eğitimi gördü. Welt gazetesinin dış haberler bölümünü yönetti, Asya ülkelerini boydan boya gezdi, Çin'in Gizli Cepheleri adlı kitabı ve diğer birçok çalışması yayınlandı. Belge Yayınları 158 1. Baskı Mayıs 1992 Reinhold Neumann Hoditz, Ho Chi Minh, Türkçesi Nesrin Oral, Yaşam ve Anılar. Ön Söz. Vietnam'dan uzaktaki bir kıtanın asi gençliği Ho Chi Minh'i putlaştırmıştır. Otoriteye karşı anaokullarında Asyalı devrimcinin resmi asılıdır ve Avrupa'da gençler ritmik savaş haykırışı Ho Ho Ho Chi Minh Ho Ho Chi Minh heceleyerek kentlerin caddelerinde yürürler, var olan düzene başkaldıran genç insanlar. Acaba bu insanlar Ho Chi Minh'lerini gerçekten tanıyorlar mı? Artık Asya'da yeni bir sol var. Ancak onlar Ho amcayı kendilerini önder seçmemişlerdir. Ne Japonya'da ne de Seylan'da. Ama orada Vietnam'ın hem kuzeyinde hem de güneyinde ölmüş komünist ve başkana tüm bir halk tapmasa da büyük saygı duyar. Fakat Vietnamlılar için Ho amca bir şiddet öncüsü değildir. Bu etiket ona Avrupa ve Amerika'daki radikal solcular tarafından haksız yere yakıştırılmıştır. Vietnam için o savaşarak ülkesinin bağımsızlığını kazanan ve onu savunan devrimcidir. Bu nedenle Ho, güneydeki komünizme karşı pek çok kişi için de ulusal bir kahraman ve kuzeydeki yurttaşları için bir baba figürü olmuştur. Ancak Ho Chi Minh katı bir ulusal babaydı. Bu gerçekte kalıplaşmış düşüncelere uymayacaktır. Batıdaki Ho'nun genç hayranlarının inandığı otorite karşıtlığı komünistler için söz konusu olmadığı gibi Ho Chi Minh için de söz konusu değildi. Tersine Ho amca halkının genç kuşağını şöyle uyarıyordu. 1955'te Halk Üniversitesi'nin açılışında. Gençliğin görevi ülkenin kendisi için ne yaptığını araştırmak değil, kendisinin ülke için ne yaptığını sormaktır. Ho Chi Minh'in yarattığı ve ölümüne kadar damgasını vurduğu devlet otoriter komünist bir devlettir. Yazar ayrıca sağ görüşlü yazarların özellikle kullandıkları başka bir klişeye de karşı çıkmayı amaçlamaktadır. Onların tanımlamalarının tersine Ho Chi Minh rakiplerini acımasızca ortadan kaldıran adam değildi. Ho iç politikada daha çok kanıtlara önem verirdi ve dış politikada da görüşme ve uzlaşma adamıydı. Yaşamının sonundaki uzlaşmazlıktan Batı politikası sorumludur. Burada başka bir şey daha önemlidir. Birçok ülkenin ulusçuları için Ho Chi Minh gerçek bir simge olmuştur. Ancak ulusçuluk bağımsızlıklarını yeni kazanmış 3. dünya ülkeleri denilen ülkeler için boş, bizdeki gibi horlayıcı bir kavram değil, tersine politik yaşamda her gün rol oynayan bir formüldür. Bu nedenle ulusal bağımsızlığa götürecek olan Ho Chi Minh yolu manevi anlamını koruyacaktır. Bertrand Russell, Ho Chi Minh'in sömürgecilik sonrası dünyasına biçim veren bir kişi olduğunu söylerken haklıdır. Başkanın bir isteğine uyularak Ho Chi Minh'in yaşamıyla ilgili pek çok ayrıntı ölümüne kadar açıklanmamıştır. O günden beri Hanoi'de o zamana kadar bilinmeyen pek çok sayıda ayrıntı gün ışığına çıkarılmıştır. Sunulan çalışma bu belgeleri göz önünde bulundurmuştur. Yazar en son kaynakları değerlendirmenin yanı sıra Vietnamlı komünistlerle yaptığı birçok görüşmede olayların iç yüzünü aydınlatmaya çalışmıştır. Dış görünüşü böylesine gösterişsiz, gizem dolu bu Asyalı'nın seyrek keçi sakalı ve üniformaya benzer giysili bu zarif adamın öyküsü, bir kısmı Batı'da ilk kez yayınlanan belge fotoğraflarla tamamlanmaktadır. Mao Tse-Tung'dan farklı olarak Ho Chi Minh bir Asya koşullarına uyarlanmış Marksizm kuramcısı değildi. Ona dahi de denilemez. O bir önder ve örgütçüydü. İdeolojinin her iki merkezinden bağımsız bir yolda yürümesi ona komünist dünya hareketinde saygınlık kazandırdı. Ho Chi Minh'in yaşamı ve büyük Amerikan gücüne karşı koymaya varan eylemleri doğru biçimde yorumlanmak isteniyorsa, sabır ve zamanla ilgili kavramları Batı insanınkinden farklı olan Asyalı'nın düşünce biçimi iyice anlaşılmalıdır. Ho'nun hedefleri içinde daha 20 yıl ya da daha uzun sürebilecek Ho Chi Minh 1966 olan Vietnam Savaşı, yalnızca ulusal bağımsızlık için verilen 1000 yıllık bir savaşın devamıdır. İngiliz General Gracie, 1945 Eylül'ünde birlikleriyle Saigon'da karaya çıktığında onu Viet Minh temsilcileri karşılar. İngiliz subay sonradan Vietnamlıların hoş geldiniz ve benzeri şeyler dediklerini ve kendisinin de onları hemen kapı dışarı ettiğini anlatmıştır. Sonra aynı Batı küstahlığıyla Ho Chi Minh Fransızlarla görüşmeler sırasında karşılaşmıştı ve bu küstahlık günümüzde Amerikalıların Çin Hindi'ndeki tutumlarını belirlemektedir. Bunun ulusçu Ho Chi Minh'in Batı'nın düşmanı değilse bile kararlı bir karşıtı haline gelmesine katkısı olmuştur. Çevre ve ülke. Nghệ An eyaleti Vietnam'ın Çin işgali günlerinden Fransızlardan bağımsızlığı alana kadar Annam diye isimlendirilen orta bölümünde bulunmaktadır. Bu Çin'den bakıldığında güneydeki ülke demektir. Ancak Vietnam'ın 1954 tarihinde bölünmesinden beri bu bölge 17. enlem çizgisinin kuzeyinde kaldığı için politik olarak kuzeye dahildir. Bölge Batı dillerinde kısaca Kuzey Vietnam denilen Demokratik Vietnam Cumhuriyeti topraklarına aittir. Bu eyalet Vietnam'ın coğrafya ve tarihinde özel bir rol oynar ve burada Nghệ An'da Ho Chi Minh doğmuştur. Ülke orada gittikçe daralarak en dar yerinde yalnızca 50 kilometre genişliğinde olan bir hortum biçimini alır. Yöre deniz kıyısındadır ama suya sırt çevirmiştir. Balıkçı memleketinden çok çiftçi memleketidir. Nghệ An bir geçiş bölgesidir, daha doğrusu bağlantıyı sağlar. Yöre iklim ve insanların düşünce biçimi açısından daha sert olan Tonkin'i, Vietnam'ın coğrafi bakımından en kuzeydeki bölümünün bağımsızlığa kadarki adı böyleydi, daha değişken orta bölge ve güneye bağlamaktadır. Bölge hala Konfüçyüs dininin, yani tam olarak uyulan kuralların etki alanındaydı. Ancak aşağıda daha yumuşak ve hoşgörülü Budizm'in etki alanına ulaşıyordu. Burada dağlar da ovaya dönüşüyordu. Dağ ve ova insanı arasındaki karşıtlık özellikle Asya'da gelenekseldir. Bu karşılıklı uyuşmazlık burada da hissedilir, ancak daha hafif bir biçimde. Açık bir ülke ancak insanları köle gibi boyun eğmekten uzak. Tersine, dinamizmi her zaman kuzeyden güneye yayılan Vietnam tarihinin bu katalizöründen düşünce adamları çıkmıştır. Bilim adamı ve yazarlar, asiler ve devrimciler. Örneğin toprak sahibi Le Loi, 15. yüzyıl başında ülkeyi yeniden işgal etmiş olan Çinlilere karşı direnişi burada örgütlemişti. Çinliler geri püskürtülmüş ve o zamandan beri yine yalnızca haraç alan devlet rolüyle yetinmek zorunda kalmışlardı. Bu rol ancak Fransız sömürge yönetiminin başlamasıyla kesin olarak sona ermişti. Kuomintang hapishanelerinden birinde şu dizeleri yazarken Ho Chi Minh kendi küçük memleketini mi düşünüyordu? Bir hapishane arkadaşının flütü. Ansızın bir flütün sıla özlemi dolu iniltileri, hüzünle yükseliyor müzik hıçkırığa yakın, bin milden ötelere dağlar ve nehirler üzerinden acı bir keder yayılıyor, bir kadın görür gibi oluyoruz uzak bir kuleye tırmanmış, birinin dönüşünü gözleyen. Prison Diary, Hapishane Günlüğü, Hanoi 1967, sayfa 63. Ho'nun ozan olan ünlü bir hemşerisi vardı. Vietnam edebiyatının en önemli yapıtı koşuk roman, Kim Van Kieu'nun yaratıcısı Nguyen Du, 1765-1820, Nghe Anlıydı. Yapıt egemen feodal sistemden bir yakınmadır. Eylemin genç kadın kahramanı Kieu, döneminin gelenekleri nedeniyle mahvolur. Nghe An zengin bir yöre değildir. Toprak fakirdir, yapay sulama gerektirir. Bölgenin nüfus yoğunluğu fazladır. Batıda uzanan Laos dağlarının ormanları yaşam için gerekli pirinç tarımına zaten yetmeyen alanı daha da daraltmaktadır. İnsanları doğuştan asi yapan da herhalde bu doğal koşullardı. Ancak düşünce akımları da en az bunlar kadar etkiliydi. Toprağın tüm aileye iş ve yiyecek sağlamaya yetmediği yerlerde çiftçi ailesinin üyeleri bilimle uğraşıyorlardı. Örneğin Ho'nun babası Çin yazısında klasik filolojide geleneksel yarışma sınavlarını vermiş ikinci dereceden bir doktor, bir Pho Bang'dı. Hue'deki imparatorluk sarayının Çin Konfüçyüs kurallarına göre düzenlediği bilge edebiyatçı yarışmalarını kazananların çoğu Nige An eyaletindendi. Sorumluluk gerektiren devlet görevleri için dikkate alınan bu ödül sahipleri mandarinlerdi. Bu durumda Fransızlar himaye anlaşması çoktan yapılmıştı. Yüce İmparatorluk kenti Hue'yi işgal ettiğinde Avrupalı yabancılara karşı ilk direnişin özellikle burada başlaması şaşılacak bir şey değildir. 1885. Konfüçyüsçü bilgeler Fransızlara karşı her şeye rağmen 11 yıl dayanabilen bir ayaklanma hareketi başlattılar. Bu başkaldırı bilgelerin ayaklanması, Van Tihan ya da Can Vuong adıyla Vietnam tarihine geçti. Nihayet 1930 ve 1931'de birbirine komşu Nghe An ve Ha Tinh eyaletlerinde hem sömürgeci güçlere hem de yerli feodal yapıya karşı Marksist-Komünist ilkeler doğrultusunda bir hareket Nghe Tinh Sovyetleri oluşmuştu. Henüz birkaç ay önce kurulmuş olan Komünist Parti'nin de katkılarıyla burada çabucak öncelikle bir toprak reformu gerçekleştiren bir Türk halk yönetimi kurulmuştu. On yazarın hazırladığı Ho Chi Minh'in yaşam öyküsüyle ilgili tek resmi antolojide şöyle denilmektedir. Nghe Tinh Sovyetlerinin 217 göstericisi 12 Eylül 1930'da Ho amcanın doğduğu köye giden yolda kurşunlar ve bombalar altında can verdiler. Souvenir sur Ho Chi Minh, Ho Chi Minh ile ilgili anılar, Hanoi 1962, sayfa 8. Ancak komünist yönetime karşı tek tehlikeli ayaklanma toprak reformunun zorba yöntemlerine ve görevlilerin yetkilerini kötüye kullanmalarına karşı çıkan Kasım 1956'daki çiftçi ayaklanması da yine Nghe Tinh'te oldu. Ordu isyanı bastırdı. Parti ve devlet başkanı Ho Chi Minh yanılgılarını itiraf etmek zorunda kaldılar. Geleceğin yurtsever, devrimci ve politikacısı Ho Chi Minh, tarih açısından yüklü ve tarihin bilincinde bir çevrede büyüdü. Çocukken ona kendi yöresinden çıkan halk kahramanlarının öyküleri anlatılırdı. 722'de bir çiftçi ordusuyla Çinlileri yendikten sonra kendisini imparator ilan eden Ma Yi Hach De ya da 18. yüzyıl sonunda bir ayaklanma başlatan, iki hanedan arasında rekabete son veren, 200 yıllık ayrılıktan sonra kuzey ile güneyi birleştiren ve bir Çin ordusunu bozguna uğratan Kuang Trung, Nguyen Van Hue, Tai Son ayaklanması. Vietnam tarihiyle ilgili yüzlerce öykü vardır ve Ho'nun babasının törensel masal anlatma sanatını da çok iyi bildiğinden övgüyle söz edildiğine göre genç Nguyen That Thanh Ho'ya çocukluğunda böyle denirdi. Bunlardan çoğunu öğrenmiş olmalıdır. Bu efsanelerden ve gerçek olaylardan birkaçı burada anlatılacaktır. Çünkü bunlar özellikle sıradan Vietnam halkının tarih bilinci ve geleneklere sıkı sıkıya bağlılığının kanıtıdır. Bunlar burada yakın tarihinin en büyük kişisinden söz edilen ülkenin hemen hemen kesintisiz bir dizi bağımsızlık savaşı verdiğini, her türlü kronolojiden, ancak biz bunları kitabın sonunda yine de vereceğiz, daha açık biçimde göstermektedir. Ve tarihsel açıdan bakıldığında bugünkü kavga tüm Vietnam halkının çoğunluğu tarafından kuşkusuz ulusal bağımsızlık için verilen bu uzun savaşın devamı ve son aşaması olarak değerlendirilmektedir. Çin, Vietnam'a egemen olduğunda valileri ülkeyi çok acımasızca yönetiyorlardı. En kötülerinden biri Tho Dinh'di. Tho Dinh kendisine baş eğmeyen herkese haksız yere ve acımaksızın işkence ediyordu. Onun zamanında Vietnam'da Trung Trek ve Trung Nhi isimli soylu aileden iki kız kardeş yaşıyordu. Trung Trek, Thi Sach isimli bir adamla evliydi. Günün birinde bu Thi Sach, Vali Tho Dinh'e küçük bir şey nedeniyle karşı çıktı. Bunun üzerine vali onu yargılamaksızın hemen idam ettirdi. Ancak Dul Trang Trak diğer kadınların yaptığı gibi beyaz yas elbiseleri yerine öldürülen kocasının zırhını giydi ve halka seslendi. Böyle haksızlıklara daha fazla katlanmak istiyor musunuz? Silaha sarılın. Halk kaynaştı ve iki kız kardeşin yönetiminde Çinlileri kovdu. Kardeşler zaferle başkente girdiler ve coşkun halk bundan böyle ülkeyi büyük bilgelik ve İyilikle yönetecek olan Trung Trak'ı kraliçe yaptı. Tüm ülkede mutluluk ve hoşnutluk egemendi. Ancak Çin imparatoru yenilgiyi kendine yediremedi. En iyi generaliyle büyük bir ordu yolladı. Trung kardeşler halkı yeniden silah başına çağırdı. Viet Bac dağlarında, Vietnam'ın en kuzeyinde saldırı püskürtüldü. Ancak Çinliler tekrar tekrar yardımcı kuvvet alırken Vietnamlı savaşçıların sayısı gittikçe azaldı. Sonunda Cam Quyhe ırmağı kıyısında Duong Thai köyü yakınlarında son savaş yapıldı. İki kız kardeş kurtuluş umudu kalmadığını gördüklerinde canlı olarak düşman eline geçmemek için kendilerini ırmağa attılar. Cesetleri ırmağın aşağılarına sürüklendi ve çiftçiler tarafından karaya çekildi. Burada bugün hala Song Kai ırmağının ağzındaki tapınakta durmakta olan taş heykellere dönüştüler. Starker als die Riesenden Flüsse, deli ırmaklardan daha güçlüden alınmıştır. Ost Berlin 1970, sayfa 35. Trung Trak ve Trung Nhi kardeşlerin ayaklanması İsa'dan sonra 40 yıllarında Vietnam'da 150 yıldır Çin egemenliği sürerken olmuştur. Bu durum 900 yıl daha sürecektir. Bugün Hanoi'deki bir kız lisesi Trung Vuong yani Kraliçe Trung ismini taşımaktadır ve kız kardeşlerin anısına orada bir pagoda kurulmuştur. Çin Başbakanı Chiu Enlai, Komünist Kuzey Vietnam'ın başkentini ilk ziyaret ettiğinde kendisini Trung kardeşler pagodasına götürmelerini istedi. Çinli devlet adamı burada büyük bir saygıyla eğildi ve böylece kendi halkına karşı verilen özgürlük savaşına ödün vermiş oldu. Büyük etki uyandıran bir jest. Jean Chasseneux, Vietnam, Frankfurt AM, 1968, sayfa 26. Tarih müzesinde kadın rehber Jeanne d'Arc'tan 1000 yıl önce yabancı egemenliğine karşı ilk başarılı Vietnam ayaklanmasını iki kadının yönettiğini belirttiğinde, Amerikalı yazar Susan Sontag da 1968 yazında Hanoi'de Trung kardeşlerle yüz yüze geldi. Rehber şunları söyledi: "Kız kardeşler geleneği bugün hala yaşamaktadır. Bugünkü savaşımızda birçok kadın kendini göstermiştir." Susan Sontag, Rise Na Hanoi, Hanoi'ye yolculuk, Rainbeck, 1969-21F. Hanoi Tarih Müzesi'nde örneğin Dang Irmağı kazıkları da sergilenmektedir. 13. yüzyılda Moğolları kovan Tran Hanedanı'ndan bir prens olan Tran Hung Dao bir savaş hilesine başvurdu. Sular yüksekken kıyıdaki Dang Irmağı'nın yatağına kazıklar çaktırdı. Moğol donanması oraya çekildi ve bir süre sonra deniz çekildiğinde ve su düzeyi düştüğünde tutsak edildi. Chasseneux, AGE, sayfa 25. Tüm bu olaylarda zayıfın güçlüyle savaşı, küçüğün haklarının savunulması söz konusuydu. Ho bunu çağına uygun biçimde şöyle dile getiriyordu: "Tüm Asya'da Japon karşıtı bayraklar dalgalanmakta. Büyük ya da küçük bayraklar. Tek fark bu. Elbette büyük bayraklara gereksinmemiz var ama küçüklere de." Prison Diary, adı geçen eser, sayfa 70. Trung Hung Dao ve sözü edilen Le Loi adına tüm ülkede birçok tapınak yapılmıştır. Bunlardan birinin ayrı bir özelliği vardır. Öyküsü ise şöyledir. Yine Çinlilerin ülkeyi işgal altında bulundurdukları bir dönemde halk yabancı yönetim altında büyük acı çekiyordu. Birçok yerde direniş başlamıştı. Bu sırada Hanoi'de yoksul bir balıkçı yaşıyordu. İsmi Le Loi'di. Efsane zengin bir çiftçiden yoksul bir balıkçı yapar. Bir gün Le Loi kentin ortasındaki gölde balık avlarken tanrılar ona bir işaret gönderdi. Çektiği ağda harikulade bir kılıç buldu. Le Loi tanrıların işaretini anladı ve ayaklananların başına geçti. Karşısında düşmanların kaçmaya başladığı olağanüstü kılıcıyla Çinlileri ülkesinden kovdu. Zaferden sonra su perisine teşekkür etmek için gölün kıyısına geldi. Kıyıya ulaştığında sihirli kılıç ansızın kınından sıyrıldı ve yeşim renkli bir ejderhaya dönüşerek suda kayboldu. Olanları seyretmiş olan halk Le Loi'yi kral ilan etti. Hükümdarlığı adil ve iyilikseverdi ve güçlü Le Hanedanı'nın kurucusu oldu. Starker Als, adı geçen eser, sayfa 50. Bugüne kadar Hanoi'deki gölün adı Ho Hoan Kiem, yani geri verilen kılınç gölü olarak kalmıştır. 1930 Şubat'ında bir akşam kadınlar göl kıyısında tüslü çubukları yakıyorlardı. O akşam Vietnam'ın Ulusal Halk Partisi'nin sömürgeci güçlere karşı başlatmak istedikleri ayaklanmadan bir önceki akşamdı. Halk yaklaşan ayaklanmayı biliyordu ancak Fransızlar bu belirtilere bir anlam veremiyorlardı. Chasseneux, adı geçen eser, sayfa 46. İsyan Yen Bai ayaklanması kanlı biçimde bastırıldı ve önderleri kaçtı ya da idam edildi. Ayaklanmayı başlatan Ulusçu Halk Partisi o zamandan sonra önemini yitirdi. Savaş hilesi, doğanın sunduğu tüm olanakları kullanarak en ilkel araçlarla savaş, aslında Vietnam tarihindeki tüm ulusal hareketlerin tipik niteliğidir. Bugün bunu Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi FNL yönetimlerinde yine görmekteyiz. Ho Chi Minh, Vietnam dilinde Janjo denilen bir kavramı sık sık kullanırdı. Bu kavram hemen çözüm yolu bulma sanatını, güçlüklere uyumu tanımlar. Kavram dayanıklı ya da becerikli şeklinde de çevrilebilir ve genelde Vietnam halkının becerikliliğini anlatır. Aynı şekilde daha önce sözünü ettiğimiz Quang Trung'un Aklına da kurnazca bir fikir geldi. Ordusunu üçlü gruplara ayırdı. Her iki asker yürüyüş sırasında üçüncünün dinlendiği bir hamak taşıyordu. Böylece askerler nöbetleşe dinlenebiliyor ve ordu gündüz ve gece yürüyüşlerinde o zaman için olanaksız sayılan bir hızla ilerliyordu. Düşman onları henüz beklemiyordu ve yenildi. Aynı kitap sayfa 67. Bunu Viet Minh askerlerinin lojistik başarısının tüm dünyayı özellikle Fransızları şaşırttığı Dien Bien Phu'u 1954 ile karşılaştırmak zor değildir. Enlemesine ve uzunlamasına çubuklar takılmış tek bir bisikletle Viet Minh birlikleri 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyorlardı. Bu şekilde pratik olarak yolu olmayan bir bölgeden ağır toplar cepheye götürülüyordu. Ancak Fransızlar hamal başına sadece 20 kilogram tahmin ediyorlardı. Sonuç 4. Cumhuriyet'in Waterloo'su olarak isimlendirilir. Aynı bisikletler bugün de Vietnam'da kullanılmaktadır. Genç Nguyen That Thu Hanh geçmişten öyküler dinliyordu. Devrimci Nguyen Ay Quoc, daha sonraki Ho Chi Minh, 6 Haziran 1941'de yer altından yurttaşlarını Fransızlara ve Japonlara karşı ayaklanmaya çağırırken geçmişteki kahramanlıkları hatırlatıyordu. Atalarımızın bağlılık ve kahramanlık ruhu, Puhan Din Pung'un, Hoan Hoa Tam'ın ve Luong Ngoc Quyen'in 1885-1917 yılları arasında Fransızlara karşı savaşmış partizan, ruhu bugün hala canlıdır. Devrimcilerimizin Tai Nguyen, Yen Bai, Nguyen ve Ha Tinh eyaletlerindeki kahramanlıkları sonsuza dek unutulmayacaktır. Yüzlerce yıl önce ülkemiz Moğol istilası tehdidi altındayken yaşlılarımız Tran Hanedanı yönetiminde öfkeyle ayaklanmışlardı. Onlar tüm ülkedeki oğullarını ve kızlarını düşmanı öldürmek için bir erkek gibi silaha sarılmaya çağırdılar. Sonunda halklarını tehlikeden kurtardılar ve şanlı isimleri sonsuza dek gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Ülkemizin yaşlıları ve önemli kişileri atalarımızın şanlı ulusal kurtuluş görevinde vermiş oldukları örneği izlemelidirler. Selected Works 2, Seçme Yapıtları 2, Hanoi 1961, sayfa 152.